Zebur'daki satırlar. Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın. İkinci yazı. Zebur'la ilgili ikinci yazımda Davut peygamberin düşmanlarla savaşını, zırh yapmasını ve mezmurlarda sıklıkla geçen sağ el konularını kutsal metinlere göre aktarmaya çalışacağım. Kur'an kendini tanımlarken şöyle der: sana indirdiğimiz bu kitap bereketlidir. İlkelerini düşünsünler, öz akıllılar da anlasınlar. O zaman düşünmek ve anlamak için yola çıkalım, sorularımızı soralım. Kur'an'ın Hazreti Muhammed'e övgü ve esenlik üzerine olsun, güçlü kulumuz Davud'u hatırla, o daima Allah'a yönelirdi hitabına ilk yazımda belirtmiştim. İniş sırasına göre bakıldığında ardından gelen ayet şöyledir: ve göklerde ve yerde olanları Rabbin daha iyi bilir. Andolsun peygamberlerin kimine kiminden artık iyilikte bulunduk ve Davud'a zebur verdik. Bu ayete göre kitap verilen peygamberlerin bir adım önde olduğunu düşünmemiz mümkün görünüyor. Davud, Süleyman, Eyüp, Yusuf, Musa ve Harun peygamberlerin de iyi davranmalarından dolayı ödüllendirilen Nuh peygamber soyundan geldiklerini öğreniyoruz. Her iyi davranışın ödüllendirildiği bir dünyada yaşamadığımız ortadadır. Acaba kutsal kabul edilen metinlerin, bizlere tanıttığı peygamberlerin iyi davranışlarıyla kastedilmek istenen nedir? İyi, güzel ve doğruya çağırmaları mıdır? Yozlaşan toplumları ahlaklı olabilmeleri için uyarmaları mıdır? Yerde ve göklerdeki işleyişe dikkat çekmeleri midir? Davut peygamberin başka konularda da üstünlüğü vardır. Ayetleri okuyalım. Yemin olsun biz Davud'a katımızdan bir lütuf sunduk. Ey dağlar, onunla birlikte tesbih edin ve kuşlar siz de dedik. Ve onun için demiri yumuşattık. Geniş ve uzun zırhlar yap. Dokumasında titiz davran. Siz de iyilik ve barışa yönelik iş yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı görüyorum. Ey Davud ailesi, şükür olarak iş yapın. Kullarım içinden şükredenler o kadar az ki. Allah'tan veya insanlardan gelen nimet ve iyilikten dolayı duyulan minnettarlık olarak tanımlanan şükür kavramını iş yapmakla eşitleyen Kur'an, gerçekten de ne dediğini anlamak üzere yola çıkarsanız üzerinde derin derin düşünmesi gereken ifadelerle doludur. O zaman soralım. Dünya göklerde bulunanlar tarafından oluşturulmuş milyonlarca canlı türünü barındıran bir tür laboratuvar mıdır? Peygamber olarak kabul edilenler bu laboratuvar gezegendeki işleyişin anlaşılması için ilk adımları atmakla görevlendirilmiş kişiler, insanoğlunun kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan ön öğretici eğiticiler midir? Uyarıcının bulunmadığı hiçbir millet yoktur ayetini ve Hazreti Muhammed'in ilim Çin'de de olsa gidip alınız sözünü esas alırsak, evrendeki işleyişi çözmeyi sürdüren bilim insanları da atılan ilk adımları geliştiren görevlilerdir diyebilir miyiz? Davut peygamber için demir nasıl yumuşatıldı? Kutsal metinlerdeki iş gören şuurluları nasıl yorumlamalıyız bilmiyoruz. Biz şimdilik Davut peygamberin düşmanlarla savaşını Bakara suresinin 246-251 ayetlerinden okuyalım. Özetle Hz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenleri o zamanki peygamberlerinden Allah yolunda savaşmak için kendilerine bir kral gönderilmesini isterler. Buraya bir not düşelim. İnsanoğlunun adım atmak için daima bir baş araması bugün de sürmektedir. Belki de dolaylı olarak tapınma ihtiyacındandır. Devam edelim. Allah onlara kral olarak Talut'u gönderir. İleri gelenler itiraz edince peygamberleri Talut'ta Musa ve Harun ailesinin bıraktıklarından bir sandık olduğunu söyler. Talut askerleriyle yola çıkar. Bir ırmak göreceklerini ancak bir avuç dışında sudan içecek olanların ondan olmayacağını söyler. Büyük çoğunluk sudan içer. Talut ve kendisine bağlı olanlar ırmağa geçerler. Calut'a yani Golyat'a karşı savaşacaklardır ama sayıcı azdırlar. Kur'an'dan okuyalım. Calut ve ordusunun karşısına çıktıklarında Rabbimiz bize dayanma gücü ver, ayaklarımızı sağlamlaştır, inkarcı topluluğa karşı bize yardım et dediler. Allah'ın yardımıyla onları bozguna uğrattılar. Davud da Calut'u öldürdü. Allah Davud'a hükümdarlık, bilgelik verdi ve ona dilediğinden öğretti. Tevrat'taki satırlarda ise olay daha ayrıntılı olarak verilir. Filist ordugahından Gatlı Golyat adında usta bir dövüşçü ortaya çıktı. Boyu 6 arşın bir karıştı. Filistli Golyat konuşmasını şöyle sürdürdü: bugün İsrail ordusuna meydan okuyorum. Benimle dövüşecek birini çıkarın karşıma. Filistli Golyat 40 gün boyunca sabah akşam ortaya çıkıp meydan okudu. Ertesi sabah Davut erkenden kalktı. Sürüyü bir çobana bıraktı. İş ayın buyurduğu gibi erzağı alıp yola koyuldu. Ordugahı vardı sırada askerler savaş naraları atarak savaş düzenine giriyorlardı. Davut onlarla konuşurken Gatlı Filistli, Goliat adındaki dövüşçü Filist cephesinden ileri çıkarak daha önce yaptığı gibi meydan okudu. Davut bunu duydu. Goliat saldırmak amacıyla Davut'a doğru ilerledi. Davut da onunla dövüşmek üzere hemen Filist cephesine doğru koştu. Böylece Davut Filistli Goliat'ı sapan ve taşla yendi. Elinde kılıç olmaksızın onu yere serdi. Sonraki satırlarda Rab'den destek alan Davut ve adamlarının Filistlere karşı savaştıklarını, onları yendiklerini okuyoruz. Çünkü Rab Davut hakkında, "Halkım İsrail'i kulum Davut aracılığıyla Filistlerin ve bütün düşmanların elinden kurtaracağım," demişti. Göklerdeki Rab neden sadece İsrail'in koruyucusudur? Filistin-İsrail geriliminin hala sürüyor olmasında bu satırlar etken olmuş mudur? Konuyu uzmanlarına bırakalım ve Zebur'a dönelim. Zebur, Davut peygamberin düşmanlarının Tanrı tarafından cezalandırılması için ettiği dualarla doludur. Davut'un hayatı Tevrat'taki satırlara göre de savaşmakla geçer. Savaş yine patlak verdi. Davut gidip Filistlere karşı savaştı. Onları öyle büyük bir bozguna uğrattı ki önünden kaçtılar. Davut peygamberin İsrailoğulları arasında da düşmanları vardır. Kur'an bu durumu İsrailoğullarından inkar edenler Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın dilinde lanetlenmişlerdi. Bu başkaldırmaları ve saldırıda bulunmalarından dolayıydı. Cümlesiyle verir. Her ne kadar Davud korkum yok çevremi saran binlerce düşmandan dese de bu konuda Rab'den sürekli yardım ister. Birkaç örnek cümle verelim. Vur bütün düşmanlarımın çenesine. Düşmanlarıma karşı yolunu önümde dizle. Düşmanlarımın gazabına karşı çık. Düşmanlarım onu yendik demesin. Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın. Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden. Kötü konuşuyor düşmanlarım ardımdan. Ne zaman ölecek adı batası diyorlar. Düşmanlarım ayak altında çiğniyor beni her gün. Kurtar beni düşmanlarımdan. Ey Tanrım, yardım et bize düşmana karşı. Düşmana karşı dururken, düşmanla savaşırken Tanrı'nın ve ilahi güçlerine yardım edeceğine inanmak dini metinlerin satırlarında hep yer almıştır. Yaşam tarzlarının, kültürlerin, siyasetin şekillenmesinde dinin etkisi tartışılmaz demek yanlış olmayacaktır. Bugün siyasi görüş ifade etmek için kullandığımız sağ sol kelimelerinin Kur'an'da yön, durum vesaire belirlemek için kullanıldığını okuyoruz. Örneğin bazı ayetlerdeki ifadeler sağ iyidir, sol kötüdür algısına da neden olmaktadır. Bu gerçekten böyle midir? Dini siyasete alet edenler bu durumdan yararlanmayı severler. Halkın büyük çoğunluğunun da benimsediği sağcılar cennetlik, solcular cehennemliktir algısı bugün de yerli yerinde durmaktadır. Yanıldıklarını anlatmak başka bir yazının konusu olacaktır. Biz tekrar Zebur'a dönelim. Davut peygamber Rab'dan yardım dilediğinde sağ el kavramını sıklıkla kullanır. Mezmurlardaki örnekler ilginçtir. Sağ elinin kurtarıcı gücüyle, sağ elin zafer dolu, kurtar bizi sağ elinle yardım et, sağ elin bana destek olur, sağ elimden tutarsın beni, çıkar sağ elini bağrından yok et onları, zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla, sağ elin beni kurtarır. Kim nasıl kurtulacak sorularının cevabı eğer inanç söz konusu ise henüz gayiptir yani gizlidir. Sonrasına ahirete ilişkin net bilgilere de henüz sahip değiliz. Belki de hiç olamayacağız. Evrendeki işleyişi bir gün çözümlemek dileğimizi saklı tutarak yazımızı Yahya Kemal Beyatlı'nın Sessiz Gemi adlı ünlü şiirinin dizeleriyle bitirelim. Somut gerçek o dizelerde. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti dönen yok seferinden. Yazan Canan Murtezaoğlu.